Sevgili TRT 24 izleyicileri, hepinize iyi pazarlar. Bugün bir ayaküstü programında birlikteyiz yine. Program ortağım Yüksel Durgut'la birlikte Türkiye'nin ve Türkiye'yi ilgilendiren uluslararası gündemin başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Sıcak gündemler var. Önümüzdeki hafta yaşanacak olan önemli diplomatik uluslararası konular var. Bugün sabaha 103 amiralin bildirisiyle uyandık. AKP'liler bunu bir muhtıra olarak, bir darbe girişimi gibi sunup oradan da bir kahramanlık ve daha da önemlisi bir mağduriyet üretmeye çalışıyorlar. Bir mağduriyet hikayesi çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu geniş konuşacağız, uzun uzadıya konuşacağız farklı yönleriyle. Ama ben programımıza belki sosyal medyada çok fazla tartışıldı, çok fazla konuşuldu. Siz de çok fazla duydunuz ama önemli olduğu için, insan hayatı olduğu için aslında küçük kısırların, öz kısırların affedersiniz, hayatını kaybetmesiyle, vefatıyla ilgili konuya birkaç cümleyle temas etmeden geçmeyelim. Hatta birinci gündem maddemiz onu yapalım dedik. Çünkü aslında en önemli şey insan hayatı. İnsan hayatına ne yazık ki Türkiye'de çok ucuz, çok kolay elden çıkarılıyor. İnsanlar çok kolay gözden çıkarılıyor. Yüksel Durgut, sen Almanya'da yaşayan birisi olarak Almanya'daki sağlık hizmetlerinden de eminim ki faydalanıyorsun. Avrupa'yı, dünyayı gezmiş, görmüş, gözlemlemiş bir insan olarak ve uzun yıllar elbette Türkiye'de yaşamış bir insan olarak bu dramatik insan hikayesini nasıl karşıladın? Bir de tabii tam aynı gün büyük bir skandal yaşandı. İngiltere'den özel uçakla, ambulans uçakla bir hasta getirildi ve bu hasta da AKP'nin Avrupa'da kurduğu bir derneğin, AKP'lilerin arasındaki dayanışmayı, bir sivil toplum örgütü olmayı, bir lobi olmayı sağlamaya çalıştıkları bir örgütün başkanı. Bir taraftan İngiltere gibi sağlık hizmetlerinin aslında çok da iyi olduğu bir ülkeden hasta getiriyorsunuz. Öbür tarafta İzmir'de bir insan sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için hayatını kaybediyor. Acı bir tabloydu. Sen bu tabloyu nasıl okudun?
Türkiye aslında sağlık sektöründe hep öncü olduğunu sürekli olarak dile getiriyor. Bunu da çok küçümsememek lazım. Gerçek olduğu ortada. Çünkü Avrupa'da sağlık sektörü doktorlar anlamında çok yetişmiş iyi doktorlar var belki ama kullanılan binalarından tutun da cihazlarına kadar o kadar çok son model, teknolojik anlamda çok iyi olduğu söylenemez aslında. Ancak şöyle bir durum var. Türkiye'nin sağlık sektöründe biz öncüyüz, Avrupa'yı geride bıraktık demesinin ardından aslında ölümü aslında işte hastanelerde yer bulunamaması, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalar bir trajikomik bir hikayeyi ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrası aslında yaşanan bizlerin başına gelen birçoğumuzun kimlik kartı, sosyal güvenlik kartlarımızın iptal olması, sağlık sektöründen hiçbir şekilde yararlanamamamız, bunu da göz önünde bulunduraraktan söylemek istiyorum. Yaşanan tablo çok acı. Aslı'nın 25 gün boyunca hastane hastane gezmesi, gitmesi ve bunu bir şekilde sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı'na duyurmaya çalışması ve arkadaşlarının verdiği destekler bu trajediyi çok ön plana çıkartıyor ve sizin de söylediğiniz gibi aslında İzmir Milletvekillerinin yaptığı bir açıklama var. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıyla, kanadındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıyla İngiltere'den Uluslararası Demokratlar Birliği'nin eski başkanını Türkiye'ye getirdik. Tedavi için Türkiye'ye getirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü gösteriyoruz. Ve Aslı'nın öldüğü günün aynı gün olmasından dolayı böyle bir olayın yaşanması tabii ki çok acı bir olay. 2017'den beri Alman istihbarat raporlarında da geniş bir şekilde yer alıyor aslında bu Uluslararası Demokratlar Birliği. Uluslararası Demokratlar Birliği ne yapıyor? AKP'nin yurt dışı kolu sayılıyor kendisi ve onun görevlerini yürütüyor ve partinin Avrupa'da yaptığı mitinglere taraftar toplayarak götüren bir birlik bu. Ve kendisi başkanı da zaten AKP Genel Başkanı tarafından seçilen birisi. Ve medyada benim aslında okuduğum başka bir olay da var. Tabii trollerin yaptığı acı paylaşımlar bunlar. Yandaş sosyal medyadan yayınlanmış olaylar. Bu medya muhtarının mesela yaptığı bir açıklama var. İşte bu diyor yine bir PKK oyunu, bir FETÖ oyunu, yurt dışında olan insanların yaptığı bir paylaşımlar, akıllara zarar açıklamalar bunlar. Önce böyle bir paylaşım yapıyor, ardından da siliyor işte diyor ki bizim sağlık sektörümüz çok çok iyi. Yani AKP rejimi böyle durumlarda da sağlık konusunda da hiçbir zaman kendi üzerine toz kondurmamaya çalışıyor. Diğer taraftan imkanları el vermeyen insanlar. Tabii bir şekilde partiye yakın insanlar da özel uçaklarla yurt dışından getirilip tedavi edilebiliyor.
Yani bir ülkede adalet duygusu ölürse, adalet duygusu ortadan kalkarsa o ülkede insanların bir millet olma özelliği de ortadan kalkar. Adalet duygusunu sadece mahkemelerde yaşanan bir olgu olarak düşünmek de doğru değil. Devletin ürettiği, devletin vatandaşına vermek zorunda olduğu hizmetleri adil bir biçimde her bir vatandaş, dini, dili, ırkı, ideolojisi, partisi ne olursa olsun eşit bir biçimde ulaşabiliyorsa orada bir adaletten söz edilebilir. Mahkemelerde bulamadığımız adaleti ne yazık ki sağlık sisteminde de bulamıyoruz. Başka konularda da bulamıyoruz. Ülke ikiye ayrılmış durumda. Farklı kanunlar ve farklı standartlarla yaşıyor insanlar. Bir AKP'liler var. Bambaşka standartlar ve bambaşka kurallarla yaşıyorlar. İşte lebalep kongrelerden tut, o kongrelere giden insanlara genel merkezde test yapıldığı iddia edildi. Çünkü Melih Gökçek gibi bir partinin üst düzey isimlerinden bir tanesi salonda hiç koronalı kimse yoktu gibi bir iddialı cümle kurabildi. AKP'lilere Avrupa aşısı yapıldığı, Çin aşısının vatandaşlara vurulduğu türünden şeyler var ve bunları yalanlayacak ne açıklama çıkıyor doğru dürüst ortaya ne de buna yalanlayabilecek bir uygulama görüyoruz. Böyle bir çifte standartın olduğu bir ülkede adaleti insanlar zaten sosyal medyadan arıyorlardı. Şimdi sağlığı da sosyal medyadan aramaya başladılar. Her ne kadar Aslı vefat etti, sosyal medyayı kullanmasına rağmen ulaşamadıysa da ihtiyacı olan sağlık hizmetine, dün başka bir kadın, başka bir anne, iki çocuğuyla birlikte, bir tanesi 40 günlük bebek, hastane hastane dolaştığını, kendisinin korona, COVID pozitif olduğunu, çocuklarında da semptomlar bulunduğunu, bebeğinde dahi semptomlar bulunduğunu ama test bile yaptıramadığına dair uzun bir tweet zinciri yazmıştı. Ve hastane hastane dolaştığı halde sağlık hizmetine ulaşamadığını anlatmıştı. Hemen tweet zincirinin altına Sağlık Bakanlığı, lütfen iletişim bilgilerini bizimle paylaşır mısınız diye cevap yazdı. Kim tutuklanacak, kim salıverilecek bunu sosyal medya belirliyordu. Artık bu saatten sonra sağlık hizmetlerini de almanın yolu herhalde sosyal medyadan geçecek. Dijitalleşiyoruz, işte ekmeği bile sosyal medya üzerinden alacağız falan gibi şeyler söyleniyordu. Bu böyle uçuk fantazi gibi görünüyordu. Ekmeği bile almak normal aslında buralarda yapılıyor bilhassa korona sürecinde. Ekmek servisi bile var internet üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Ama sağlık hizmetini, adaleti sosyal medyadan aramak herhalde çok doğru bir şey olmasa gerek, çok istenir bir şey olmasa gerek. Yüksel Durgut bugün sabaha 103 amiralin, emekli amiralin yayınladığı bir mektupla, bir bildiriyle uyandık. Montreux Sözleşmesi üzerindeki tartışmalara tepki gösteriyorlar. Mustafa Şentop'un bir televizyon programında Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmesinden hareketle spikerin Montreux'u de iptal edebilir mi sorusu üzerine teknik olarak evet edebilir cümlesi bayağı tartışılmıştı. Mustafa Şentop da sonra bunu işte ben bunu söylemedim. Spiker sunucu arkadaş bunu isimlendirdi. Yoksa ben bizzat Montreux demedim ama Cumhurbaşkanı'nın her şeye gücü yeter. Bunu söylemiş zaten. Tartışmalar tam dindi diye beklerken çünkü Mustafa Şentop da yarım ağız da olsa yalanladı bu tartışmayı, bu açıklamayı. Ben aslında öyle demek istemedim filan gibi. Tam tartışmalar bitti diye beklerken 103 tane Emekli amiral, içlerinde iki Deniz Kuvvetleri Komutanı da var. Bir tanesi 15 Temmuz'un Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu. Bir bildiri yayınladılar. Bildirinin iki ayağı var, iki parçası var. Birisinde Montreux Sözleşmesi üzerine yürüyen tartışmalara tepki gösteriyorlar. Montreux Sözleşmesi bizim uluslararası sulardaki, boğazlardaki güvencemizdir diyorlar. Bir diğeri de medyaya yansıyan, sosyal medyaya yansıyan sarıklı cübbeli bir amiralin hakkında ne işlem yaptınız ve buna dair, buna yönelik tepkileri. Biz geçen hafta Montreux'u da konuşmuştuk, hem İstanbul Kanal İstanbul bağlamında hem Süveyş Kanalı bağlamında. Sen bu 103 amiralin bildirisini nasıl değerlendiriyorsun? AKP'lilerin tepkilerine birazdan geleceğiz ama bildirinin içeriğini önce tartışalım istiyorum. Sen bildirinin içeriğini nasıl değerlendirdin?
Aslında bizim geçen haftaki konularımızın içerisinde vardı, başlıklarımızda vardı. Hava harp okullarındaki düzenlemeler, ne türlü bir düzenlemeler yapıldı, buralara ne türlü öğrenciler alınacak, bunun üzerinde aslında konuşalım demiştik ama vaktimizin yetersizliğinden dolayı biz bunu ele alamamıştık. Aslında rahatsızlığın önceki durağında bu var. Hava Harp Okulları'ndaki yapılan düzenleme, Astsubay Yüksek Okulları'na girişte aranan irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak şartının kaldırılması var. Ardından Erdoğan'ın yakın dostu olan ve Sadat'ın başındaki tüm eski emekli tümemörelerin kurduğu Sadat'tan yapılan bir açıklama var. Aslında biz bunları okumamız gerekiyordu. Önce bunlara baktıktan sonra mesela Sadat'ın yaptığı bu işte hava harp okulları ve astsubay yüksek okulları girişlerinin sınavlarının ya buraya girişlerdeki faaliyetleri karışmamış olma şartının kaldırılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflediği ve öngördüğü yani 2023 hedeflerinin içerisinde olan durumlardan birisi olarak yaptığı bir açıklama var Sadat'ın. Aslında yine geçen haftaların içerisinde Oda TV'de ben rastlamıştım. Eski yani Kurmay Albay Cengiz Köylü yanlış hatırlamıyorsam yaptığı bir açıklama vardı. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneksel yapısıyla oynanıyor açıklamaları vardı. Aslında bu rahatsızlık öncesinden beri belli. Çünkü sarıklı cübbeli komutanın sosyal medyaya çıkan görüntüleri sadece kendi görüntüleri değil dışarıda bekleyen makam aracının da görüntüleri var. Bundan dolayı aslında ben şöyle okuyorum bu olayı. İki türlü mevzu var. Çünkü bu sonuçta 15 Temmuz'u bile eniştesinden öğrenen bir cumhurbaşkanından yola çıkaraktan söylemek istiyorum. Aslında eğer böyle bir cübbeli bir komutanın siz ordunun içerisinde olmadığını bilme durumu yok. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı'na muhtemelen bu durumda bir bilgi gitmiştir diye düşünüyorum. Ancak Milli Savunma Bakanlığı da olsun, devlet de olsun herhangi bir işlem yapmadığı için ben bunu öncelikle medyaya servis edildiğini, belki bu şekilde bir ayar çekilebilir diye düşünüldüğünü düşünüyorum. Ardından da Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Biz konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapıyoruz bir açıklaması vardı. Tabii ki bu açıklamalar bence emekli olan komutanlara, 103 komutana bu yeterli olmadığını düşünüyorum. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu şekilde bir açıklama yapıyorlar. Tabii bunun AKP tarafından daha ilk bugün sabahtan itibaren yapılan açıklamalar var. İşte rahatsızlık duyulduğunu söylüyorlar. Tabii yarından itibaren Salı günü meclis toplantılarında daha çok gür bir şekilde sesi getireceklerini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Valla ben bunun tam AKP'nin, tam Erdoğan'ın ihtiyaç duyduğu bir anda imdada yetişen bir can simidi olduğu kanaatindeyim. Tam köşeye sıkışmışlardı. Bir taraftan pudracı Kürşat, öbür taraftan ekonomik verilerin çok kötü gitmesi, insanların artık sesini yükseltmeye başladı. Sosyal medyada çok sayıda insanın yüksek sesle AKP'yi eleştirmeye başladığına şahit olduk bugünlerde. Korona çok fena gidiyor, çok feci gidiyor. Yani bence baskılanmış rakamlar o rakamlar ama buna rağmen hem hayatını kaybeden insanlar hem de vaka sayısındaki olağanüstü artış ve bu artışların da AKP ve MHP'nin kongrelerinden hemen sonraya denk gelmiş olması insanlarda bir öfke birikmesine sebep oldu. Kendi tabanlarına bile bazı şeyleri izah etmekte zorlanıyorlar. Çünkü hem korona tabanlarını vuruyor her iki partinin de iktidar ortaklarının AKP ve MHP'nin, hem de ekonomik kriz iki partinin tabanını da vuruyor. Artık makarna dağıtarak, kömür dağıtarak tatmin edebilecekleri bir düzeyi geçti ekonomik kriz. Rakamlarla oynuyorlar. Enflasyon işte %15 civarında, hatta %15'ten daha aşağıda gösteriyorlar ama vatandaşlara yapılan anketlerde, kamuoyu araştırmalarında vatandaşların bilhassa gıda enflasyonunu çok daha yüksek gördüğüne dair veriler ortaya çıkıyor ki gerçek de böyle. Yani enflasyonun TÜİK'in açıkladığının çok ötesinde, çok ilerisinde olduğu, çok daha yüksek olduğu, bilhassa gıda enflasyonunun çok yüksek olduğu pazara giden, markete giden herkes tarafından zaten bizzat gözlemleniyor. Böyle bir ortamda bir mağduriyet hikayesine ihtiyacı vardı AKP'nin. Bir darbe hikayesine ihtiyacı vardı. Bu kozu ellerine vermiş oldu bu 103 emekli amiral diye düşünüyorum. Hatırlarsan yakın zamanda İlker Başbuğ'un aylar önce yaptığı bir açıklamadan hareketle bile işte mecliste FETÖ'nün siyasi ayağı var, işte bu siyasi ayağı da askeri yargı ile ilgili 2011 yılında yapılan bir kanun değişikliğinde o gün kim oy verdi, kim işte kanunu gündeme getirdi, nasıl gündeme geldi, buraya bakarak görebilirsiniz filan gibi yaptığı bir ve çok daha az seyredilen bir televizyon programında söylediği bir cümleyi cımbızlayarak aylar sonra bir de buradan bir mağduriyet, bir yeniden darbe geliyor. Tabanlarına hep şu mesajı vermeye çalışıyorlar biliyorsunuz. İşte zinde güçler, çok hareketli, işte her an öcüler gelip sizi ham yapabilir. Bak biz gidersek darbeciler gelir, biz gidersek Ergenekoncular gelir, biz gidersek öcüler gelir, sizi yerler. Bu mesajı vermek istiyorlar. Tabanlarındaki dağılmayı, tabanlarındaki gevşemeyi, farklı partilere gitmeyi önleyebilmek için. Buna karşı kullanabilecekleri çok güzel bir pas oldu. Çok hani futbol tabiriyle muz orta oldu onlar için. Zaten İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun başta olmak üzere hemen geceden itibaren bakanlar, siyasi parti, kendi siyasi partisinde görev yapan insanlar, Adalet Bakanlığı'nın işte şu anda şeyini görüyoruz, paylaşımını görüyoruz. Medyadaki troller, hem resmi troller, gazeteci kimliğiyle dolaşan troller, hem de gayri resmi sosyal medya trolleri sıraya girdiler. Hepsi kahramanlık taslamaya başladılar. Bu arada o 103 amiralle ilgili, emekli amiralle ilgili soruşturma başlatıldığını da ekleyerek devam edelim. Bu ucuz kahramanlığı ben acı acı tebessümle karşılıyorum. Neden? Çünkü asıl kahramanlık İlker Başbuğ, Oruç Reis gemisine çıkıp parmağını salladığı zaman, hükümete, medyaya, topluma ayar vermeye çalıştığı zaman, Genelkurmay Başkanı üniformasıyla ve 4 kuvvet komutanını arkasına alarak parmağını salladığı zaman ve herkese ayar vermeye çalıştığı zaman ortaya çıkabilmekti kahramanlık. O gün Ahmet Altan ortaya çıktı. O gün bir kısım gazeteler ve gazeteciler ortaya çıktı. Bir kere o eli indir dediler. Ahmet Altan'ın efsane yazıları var bu konuda. Bize kafesi anlat dediler. Bize görevini niye yapmadın? Bize Aktütün'ü anlat dediler. Ve o gün Ahmet Altan'ın paltosunun altına saklananlar, AKP'liler, siyasetçiler, yetki kullananlar, bugün Ahmet Altan'ı cezaevine attılar. Çıkmamak üzere neredeyse attılar. Çünkü üstüne beton döküyorlar. Ahmet Altan hakkında dava üstüne dava açıyorlar. Ve Ahmet Altan'ın o gün paltosunun arkasında saklanan insanlar bugün kahramanlık taslıyorlar. Kime kahramanlık taslıyorlar? Zaten çoğunluğu 70 yaşın, 80 yaşın üstünde emekli amiraller. Yani sokağa çıkmaları bile mümkün olmayan insanlar, markete gidip alışveriş yapamayan insanların herhangi bir yetkisi, herhangi bir etkisi, askeriye içerisinde herhangi bir gücü olmayan insanların darbe yapacağını ileri sürerek ya da darbe yaptıklarını, muhtıra verdiklerini öne sürerek bir kahramanlık ve mağduriyet hikayesi yürütmeye çalışıyorlar. Ben bilmiyorum, çok mu AKP'liler hakkında suizan ediyorum, çok mu negatif düşünüyorum? Bir
Şöyle
sende
aslında
bir muhtıra
yani
havası var mı sence bu bildiride?
benim okumaya çalıştığım aslında yani amiraller çoğunluğu Deniz Kuvvetleri amiralleri değil mi?
Amiral
Yani
zaten Deniz Kuvvetleri.
Deniz Kuvvetleri amirallerinin dışında başka şey yok, komutan yok bildiğim kadarıyla.
Yok.
İşte ben bu
Yok
yüzden
öyle.
ona bağlıyorum. Yani bu yani sarıklı cübbeli komutanın fotoğraflarının çıkması üzerine de böyle bir bildiri. Çünkü Deniz Kuvvetleri'nde görevli birisi. Bunun üzerine de ben böyle bir bildiri olabileceğini düşünüyorum. Ama sizin de değindiğiniz gibi yani bu bir yani çok sıkışmış durumda. Ekonomik anlamda çok sıkışmış durumda. Aslında dile getireceğim noktalardan benim birisi buydu. Ben hani yıllardan beri yurt dışındaki medyayı Türkiye endeksli olarak çok takip ediyorum. Ya ekonomik anlamda daha önce de damat Berat'ın olduğu bakanlığı dönemindeki ekonomik verileri çok ön plana çıkarak yazılar yazıyorlardı. Merkez Bankası'nın başkanının Naci Ağbal'ın değişmesinden sonra da ben çok ağır yazılar gördüm Türkiye anlamında. Tabii ki sizin söylediğiniz nokta da çok doğru. Ama yani amirallerin böyle bir yazıyı yazmasını ben yine de sosyal medyada paylaşılan cübbeli, sarıklı komutanın fotoğraflarının ortaya çıkmasına da ben bağlıyorum. Çünkü rahatsızlık olarak. Montrö tabii ki bu ön planda. Mesela Doğu Perinçek'in Montrö ile ilgili yaptığı bir açıklama var. Hani bu da birkaç gün önce yansımıştı. İşte Erdoğan'ın Montrö'yü fesih yetkisi olmadığını vurguluyor Perinçek. Bu sözleşmesi anayasaya aykırı fesih kararını da değiniyor mesela. Yani bunları da ön plana çıkartarak daha önceden rahatsız olan emekli amirallerin böyle ben bir bildiri yayınlamış olabileceğini de düşünüyorum tabii ki.
Yani Montrö ile ilgili deniz kuvvetlerinde görev yapmış hepsi kurmay subay amiral olabildiklerine göre bir görüş belirtmesi bu konudaki tartışmalara katkı sunmaları bir açıdan normal olabilir. Ama benim asıl eleştirdiğim nokta, amirallere eleştirdiğim nokta ve bunun bir aldatmaca, bir yanıltmaca, birileri bilerek bir sipariş aldı ve bu generalleri de dolduruşa getirdi. Ve böyle bir bildiri ortaya çıktı diye düşünüyorum ben. Başta Bülent Bostanoğlu, yani 15 Temmuz'da kendi askerlerini, kendi subaylarını tuzağa düşüren ve sonra telefonunu kapatıp ortadan kaybolan, İspark parklarında saklanıp risk almayan bir deniz kuvvetleri komutanının, bir kuvvet komutanı aslında o kuvvetin lideri demek. Gerçekten darbeye kalkıştılarsa darbeyi önlemek için kendisini ortaya atmalıydı. Yok darbe, yok bir tuzak vardıysa o tuzağı önleyici bir şekilde ortaya çıkmalıydı. Ama demek ki tuzağın bir parçasıymış ki İspark parklarında kendi ifadesiyle saklandı sabaha kadar. Kimselerin telefonlarına çıkmadı. Kamuoyunu uyarmadı, askerlerini uyarmadı. Ve böyle bir büyük trajedinin yaşanmasına, ülkenin böyle büyük bir acı yaşamasına ve sonrasında yaşanacak acıların temelinin atılmasına izin vermiş bir kişi Bülent Bostanoğlu. Onun imzasını gördüğüm zaman zaten ben o bildirinin tamamen belli amaçlarla hazırlanmış bir bildiri olduğu kanaatim pekişti. Yani herkes böyle atmamış olabilir o imzayı. Bir kısmı gerçekten işte Atilla Kıyat gibi isimler de var Deniz Kuvvetleri'nin. Çok gözde subaylarından biriydi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmasına kesin gözüyle bakılırken emekli edildi vesaire. Şimdi, o tür isimler de var, evet. Ama onların Bülent Bostanoğlu ve benzeri isimlerin dolduruşuna gelerek o imzayı attığını düşünüyorum. Montrö ile ilgili bir kısım şeyler söyleyebilirler. Bu konunun uzmanı bir anlamda onlar. Fakat Montrö'yle sarı cübbeyi mezzedip bulamaç yaptıkları zaman ortaya çıkan şey hoş bir şey değil. Yani ya Montrö'yü konuşun ya sarı cübbeyi konuşun. Montrö'yü sarı cübbeye siper yapmayın ya da sarı cübbeye, cübbeyi Montrö'ye kalkan yapmayın. Yani bir şekilde birisini tek başına söylemiş olsalardı birazcık anlayabilirdim. Bir de Bülent Bostanoğlu aralarında olmasaydı inandırıcı bir açıklama gibi gelebilirdi bana, ama şu anda tamamen sipariş üzerine hazırlanmış, birilerinin de dolduruşa geldiği, gaza gelerek imza attığı bir bildiri olarak görüyorum ben bunu.
O
Biraz
zaman
önce
başka bir konuya.
o konuya geçmeden önce Abdülhamit Gül'ün, Adalet Bakanı'nın, hem de ona da o şekilde yumuşak geçiş yapmış olalım. Abdülhamit Gül'ün bir tepki tweet'i vardı amirallere dönük. Seçilmiş insanlara haddini bildirmeye kalkamazsınız. Arkadaşlar lütfen getirebilirler mi Abdülhamit Gül'ün biraz önce gördüğümüz tweetini? Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri vesaire. Şimdi seçilmişler denildiği zaman insanın aklına milletvekilliğini kaybeden insanlar geliyor. Genel başkanlığını kaybeden insanlar geliyor. Belediye daha seçilmesinin üzerinden 40 gün geçmeden, hani 40'ı çıkmak derler ya şeyde, Anadolu'da, daha 40'ı çıkmadan görevden alınan belediye başkanları var. HDP'li belediye başkanları var. YSK seçime girmelerine izin vermiş. Adamlar seçimi kazanmış. Daha koltuklarına neredeyse oturamadan, 40'larını dolduramadan görevden alınan onlarca belediye başkanı var. Bu insanlar seçilmiş ve siz bunlara karşı darbe yaptınız. Daha yakın örnek Ömer Faruk Gergerlioğlu. Kendisi hakkında, yani haber hakkında, paylaştığı haber hakkında sosyal medyada bir haberi RT yaptığı için hakkında verilmiş 2 yıl küsur aylık bir hapis cezası var. Bu hapis cezasından dolayı milletvekilliğini düşürdüler, ki geçen programlarda da konuşmuştuk, o haberle ilgili kesinlikle bir soruşturma söz konusu değil. O haber hala şu anda yayında. O haberi hala şu anda birileri bulup paylaşabilir, ki paylaştılar da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mahkumiyetinden sonra. Ama Ömer Faruk Gergerlioğlu o haberi paylaştığı için terör örgütü propagandasından dolayı hem milletvekilliğini kaybetti, hem cezaevine girdi ve cezaevine giriş süreci de meclisten alınıp götürülmesiydi ve dün önceki gün evinden alınması, cuma günü evinden alınması da büyük skandallara yol açtı. Daha önce işkenceci olduğunu ifşa ettiği polis memurlarını, amirleri bizzat göndermişler Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu alsın diye. Ve onlar da içlerinde biriktirdikleri kini, öfkeyi kustular. Yani kameraların önünde kusmakta bile beis görmediler. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin bir el çabukluğuyla, bir hokkabazlıkla düşürmüş bir iktidarın temsilcisi, Adalet Bakanı çıkıyor ve seçilmişlikten bahsediyor. Seçilmişlere karşı parmak sallamayın diyor. Çok ikiyüzlü, çok hani iğrendirici, mide bulandırıcı bir siyaset diye düşünüyorum ben. Buradan hemen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu ve onun tutuklanma sürecine de geçmiş olalım. Sen ne diyorsun bu konuda?
Aslında sizin söylediğiniz çok doğru. Bu kameraların önünde yapılan bir işkenceye biz şahit olduk aslında. Tabii kameraların arka planda neler yapıldığını bilmiyoruz. Ekip otosunun içerisinde söylenen sözleri, savcılık, mahkeme salonunun önündeki polis memurlarının söylediklerini falan, bunların hiçbirisini bilmiyoruz tabii. Hastaneye götürüldüğü zamanki darp raporu alacağı zaman bizler bunları yaşadık çünkü. Yani önce polis memurları giriyorlar, bizim kim olduğumuzu söylüyorlar. Ardından doktorlar, isterseniz siz yani darbe bile almış olsanız, kolunuzda bir morluk bile olmuş olsa size bu raporu vermiyorlar. Biz bunları yaşadık ama tabii milletvekilliği sürecinde bunu yani hem kendisi de bir doktor olan sürecin nasıl işlediğini çok iyi bilen, bugüne kadar da yapılan işkencelerin her birini dünya kamuoyuna çok net bir şekilde duyurabilen, gür bir ses çıkartabilen nadide insanlardan birisiydi Gergerlioğlu. Aslında ben Gergerlioğlu'nun yaşadıklarından sonra kendim de bu süreci, ameliyat sürecini çok iyi yaşadım. Çünkü çok iyi biliyorum. Tabii biz OHAL döneminde cezaevlerinde hep şunu söylüyorlar. Yattığınız, yaşadığınız her gün 3 güne bedel. Çünkü hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz, kütüphaneye gidemiyorsunuz, spor salonlarına gidemiyorsunuz. Benim hastane sürecimde böyle bir zaman dilimine geldi aslında. Rahatsızlığımdan sonra Halkalı Mehmet Akif kalp damar cerrahisi hastanesine götürdüklerinde beni uyuşturucu baronlarının yanına koymuşlardı. İlk başta hepatit B'li hastaların çıktığı odaya koydular. Kanlı çarşafları değiştirmemelerine rağmen ben orada kalmıştım. Sabaha doğru doktor geldiğinde senin dedi burada ne işin var? Neden bu kanlı çarşafların üzerinde kalıyorsun dedikten sonra beni uyuşturucu satıcılarının olduğu başka bir koğuşa almışlardı. Biz burada bunu yaşadık çünkü o dönemde hakkımız olmasına rağmen ben yanımdaki uyuşturucu satan kişinin ailesi kendisini ziyarete gelmesine rağmen benim aileme savcılık izin vermemişti. Çünkü
Refakat
sıradan
değil
bir...
de yani sen şimdi hastalıktan bahsediyorsun. İnsanlar grip böyle enfeksiyon filan zannederler. Hastalığın ne olduğunu da söyle ki insanlar biraz daha iyi
Bypass
anlasın.
yok. Ben de tam ona geliyordum çünkü bypass ameliyatını geçirdim. Çok zor bir ameliyat. Normal bir süreçte çünkü yatağınızdan kalkmanız için birisinin sizi sırtınızdan ve boynunuzdan alarak kaldırması gerekiyor. Dikişlerinizin atmaması için. Böyle bir süreçte benim yanıma kimseye vermediler. Çünkü yani burası kalp damar cerrahisi hastanesi. Yanımda duran kişi de uyuşturucudan dolayı orada çünkü uyuşturucu kullanan kişilerin çoğu ve satıcıların da çoğu öyle kullandıkları için damarları kuruyor. Damarları kuruduğu için de beyinlerinden de olsa damar açmaya çalışıyorlar. Burada yani boyunlarından damar açıyorlar, ek damarlar koyuyorlar o hastaları. Ama bizim sürecimiz öyle değil çünkü genetik bir hastalıktan dolayı cezaevindesiniz ve yanımdaki uyuşturucu satıcısına ailesi, eşi orada. Bazen babası geliyor,
Ya
bazen erkek
refakatçi
kardeş.
izni veriyorlar.
Refakatçi
Sana
izni
refakatçi
veriyorlar ve
izni
bunu
bile vermediler.
vermediler. Biz bunu
Bu
yaşadık.
kadar ağır bir ameliyatı tek başına yaşamak zorunda kaldın. Yani yanlış bilmiyorsam hani insanların kaburgasını kırarak değil mi kalbe
Kesinlikle.
ulaşıyorlar falan yani kaburgasını
Evet.
keserek ulaştıkları bir ameliyat. Yani olabilecek en ağır ameliyatlardan bir tanesi
En
ve
ağır ameliyatlardan
refakatçi
birisi.
olmadan bir insanın tek başına
Lavaboya
o
gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yalnız başınıza gidiyorsunuz. Kalkamıyorsunuz zaten yataktan. Ayağıma bir tane ip bağlanmıştı. İşte bu yataktan kendimi çekmeye çalışıyorum. İşte patladığı için bir korse var ama korse yeterli kalmıyor. Yani 2 kere ben yataktan düşmüştüm yani lavaboya gidebilmek için. Ben bu süreci anlatıyorum çünkü bu yani medyaya yansıyabilecek belki o dönemlerde yazıldı çizildi ama bunlar bizim içimizde kalan acılar. Bunları bizi yaşatan bir rejimden bahsediyoruz. Bu kamera arkasında tabii Gergerlioğlu'nda bir anjiyo yapıldı. Çok basit gibi gözüküyor aslında belki ama çünkü sonuçta size yine bir atar damardan giriyorlar. Atar damarın açılmaması lazım. Kan yani bir sürekli olarak bir pansuman yapılması lazım. Ve siz bu kişiyi en az bir gece hastanede zaten kalması gerekiyor. Yani stent takılmasa dahi stent takılsa 2 gece kalıyorsunuz. Yani bir gece kalması gerekiyor. Kalmadan siz bu kişiyi tekrar hastaneye götürüyorsunuz. Cezaevine götürüyorsunuz. Ben cezaevi sürecinde de hakeza öyle. Çünkü benim en azından bir hafta falan kalmam gerekiyordu. Beni 5. günü zaten götürmüşlerdi cezaevine. Sürekli olarak öksürüğünüz var, balgam atıyorsunuz, size hastaneden bir yastık veriyorlar. Yani göğsünüze bastırıyorsunuz. Cezaevine girişte mesela benden bu yastığı almışlardı. Dediler ki biz bunu izin veremeyiz. Ondan sonra bana yine bir kanlı bir tane yastık vermişlerdi. Yani tutukluların, mahkumların kullandığı yastıklardan al dediler ya bu senin işine yarasın. 2 gün sonra ben yazmıştım yani dedim ki çünkü sert bir yastık. Diğer yastıklar yumuşak olduğu için kullanamıyorsunuz. Bunlar bize tabii yani bildiğimiz, yaşadığımız olayları ben aksatıyorum. Çünkü Gergerlioğlu'nu yaşadıkmıyoruz. Çünkü belki olduktan sonra, belki 2 günlerde avukatları aracılığıyla biz bunları öğrenebiliriz. Yani ilacınızı almanız lazım. Hemen size gelip ilacınızı zaten vermiyorlar. O pansumanı yaptırmanız lazım. Tekrar gitmeniz gerekiyor. Yürüyemiyorsunuz çünkü bacaktan giriyorlar. Kalp damarlar bacaktan giriş var. Yürüyemiyorsunuz. Siz aynı gece belli bir yaşına ermiş bir insanı ve seçilmiş bir insanı alıp götürüp cezaevine koyuyorsunuz.
Ve sonra da seçilmişlik edebiyatı yapıyorsunuz, demokrasi edebiyatı yapıyorsunuz. Böyle uydur kaydır bir bildirinin arkasına saklanarak kahramanlık taslamaya çalışıyorsunuz. Bunlardan binde bir tanesi bile İlker Başbuğ parmağını salladığı zaman o parmağı indir diyemediler. Ahmet Altan'ın yanında duramadılar. Ben kısa bir bu seçilmişlik konusuyla ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Sonra dış politikada da önemli gündemler var. Onları konuşacağız. Oraya geçelim. O da şu, biliyorsunuz bu hafta içerisinde mecliste bir skandal yaşandı. Önümüzdeki günlerde de o skandalın iz düşümleri devam edecek. Mecliste yapılan, genel kurulda yapılan bir oylama var ve bu oylamayla birlikte hükümetin getirmeye çalıştığı ve daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından da iki sefer iptal edilmiş bir kanun teklifi var. Ve bu kanun teklifi mecliste genel kurulda oylanarak reddediliyor. AKP'liler ve MHP'liler boş bulunuyorlar. Vaktinde meclise gelemedikleri için. Tabii arkadaşların başka önemli işleri var. İhale takip ediyorlar. Pudra alışverişlerini filan danışmanları aracılığıyla takip ediyorlar. Onun için mecliste bulunamıyorlar. Onların bulunmadığı bir zamanda çok normal, meşru, legal bir oylama. Kanun teklifi reddediliyor. Sonra mızıkçılık yaptılar. Yani mızıkçılık bu yaşananı anlatmak için çok hafif kalır gerçi. Tekrar oylama yaptılar ve kanun teklifine ve kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine, oylanmasına, devam edilmesine bir gene hokkabazlıkla, bir el çabukluğuyla karar verdiler. Meclisin iradesini çaldılar. Kısacası bu. Ya meclis reddettiği bir kanun bir yıl geçmeden üzerinden tekrar gündeme dahi getirilemez, teklif dahi edilemez diye çok açık hükümler var. Kanunlarda, iç tüzüklerde yer alan maddeler var ama buna rağmen AKP-MHP koalisyonu meclisin iradesini çalarak tekrar reddedilmiş bir kanun teklifini önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta tekrar görüştürecek ve büyük ihtimalle de bu sefer işi sıkı tutacaklar ve kanun meclisten geçmiş olacak. Meclisi bile sıfırlamış. Yani seçilmişliğin, demokrasinin belki işte bir kutsallık atfedeceksek en kutsal diyebileceğimiz yeri parlamentolardır. Parlamentonun iradesini sıfırlayan bir ekip bugün kalkmış hani şeyden yürümekten belki aciz yaşlı generallerin kaleme aldığı bir bildirilen hareketle kahramanlık taslıyorlar. Demokrasi havariliği taslıyorlar ve insanlara demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar. Bunu da bu kadarla geçelim. Önemli iki gündem maddesi var Yüksel Durgut. Bunları senden dinlemek istiyorum. Ben senin ilgi alanın, uzmanlık alanın olduğu için. Bir tanesi Ukrayna'da sular ısınıyor. Ukrayna-Rusya arasında zaten sürgüt bir gerilim vardı. O gerilimin şu anda sanki bir savaşa dönüşme, bir sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali belirdi. Bu haftayı insanlar Ukrayna sınırındaki hareketlilikleri gözlemleyerek geçirdiler. Bize kısaca özetleyebilir misin? Bütün izleyicilerimiz bu krizi yakından takip etme imkanına sahip olamayabilir. Ukrayna'da neler yaşanıyor? Bu gerilimin arka planı ne ve gerçekten sıcak bir çatışmaya dönüşebilir mi bu?
Bugüne kadar bu sıcak bir çatışmaya hep dönüştü. Çünkü 2014 yılından beri o bölge her zaman bir sıcak bir alan. 26 Mart gecesinde keskin nişancıların öldürdüğü Ukraynalı insanlar var. Bundan sonra iki tane asker var. Askerler hayatını kaybediyor. Bu askerlerin hayatını kaybetmesinden sonra gerilim artıyor. Ama bu Donbas bölgesi denilen bir bölge, Ukrayna'nın doğusunda, Rusya sınırında. Buradaki bölge Ukrayna'dan ayrılmayı özellikle isteyen Rusya yanlılarının olduğu, ağırlıkta olan bir bölge. Bu bölgede, bu bölge sınırları içerisinde şu ana kadar Rusya'nın tabur yığınağı var. 28 tane tabur şu anda burada ve 25 tane de ek tabur geleceği yönünde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Bu sınırda yaşanan tansiyon yani yeni yaşanan bir olay değil. Çünkü Rusya'nın Ukrayna sınırı asker yığdığı iddiaları vardı. Bunlar ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada da görüntülere yayılıyor. Rusya ise Ukrayna'yı provokasyonlukla suçluyor. Diyor ki bu diyor bir tamamen iç savaş uyarısıdır. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz burada sadece buradaki insanların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz diyor. Ardından da yine bir Kiev olayı var. Kiev'de yaşanan ayaklanmalardan sonra Rusya burada askeri bir operasyon yapmıştı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Sonra burada bir seçim yaptı. Halk Rusya'yı seçtiğini söylediğini iddia etti. Tabii sandıklarda ne türlü olaylar yaşandığını biz de bilmiyoruz. Rusya krizi dünyanın tabii ki yine ilk sıralarında Almanya olsun, Fransa olsun, Merkel ve Macron Putin'le birer görüşme yaptılar ve burada bir sağduyu olayını gündeme getirdiler ama Amerika'nın bir çıkışı var. Biz Ukrayna'nın yanındayız. Oradaki insanların özgürlüğünü korumak konusunda gerekli adımları atacağız diye bir çıkışı var. Bu da tabii suların ıslanmasına neden oldu. Çünkü Rusya Amerika'ya sen buraya karışma diyor. Amerika oradaki yani Ukrayna'nın çağrısından, NATO üyesi olmasından dolayı çağrısından dolayı da böyle bir gerginlik yaşanıyor. Bu taburların tabii sınıra koğuşlandırılması bir savaş sinyallerinin ortaya çıkmasından dolayı kaynaklanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bu biz her türlü provokasyona hazırız. Rusya'nın iç savaş uyarısı. Bunlar tabii ilerleyen günlerde olabilecek olaylar. Ukrayna'nın provokatif eylemlerle bulunmasının ülkede iç savaşa yol açabileceği konusu da endişe getiren konulardan birisi. Az önce söylediğim gibi Angela Merkel'de ve işte Emmanuel Macron 30 Mart'ta bir Putin'le yaptıkları görüşme çerçevesinde işte sağduyu, Kiev'in ateşkesi hiç yasarak bölgede tansiyonu yükselttiğini söylüyor Putin. Ancak bir sağduyu, bir savaş tamtamı yapılmaması konusunda bir dileklerde bulundular. Tabii şu ana kadar zaten yılbaşından bugüne bir 4 aylık süreç içerisinde bu bölgede yaşanan çatışmalardan dolayı 20 kişi hayatını kaybetti. Bir 50, yaklaşık 60 kişi de yaralanmıştı. Yani bölge sadece dün ve bugün itibariyle bir sıcak bir bölge değil. Her zaman orada ayrılıkçı grupların olmasından dolayı yaşanan çatışmalar zaten var. Rusya'nın içeride bulunan kişilerin yaptığı bir ayaklanmalar var. Bu ayaklanmaları bastırmaya çalışan Ukrayna güvenlik güçleri var. Bunlardan dolayı zaten epey bir insan hayatını kaybetmişti. Bu tansiyonu epey bir yükseltiyor şu anda. Tabii ki bu önümüzdeki günlerde yapılacak olan açıklamalara bağlı. Eğer bir sağduyu açıklaması yapılırsa umarım orada bir tekrar bir patlama olayı olmaz. Aksi halde tabii bir Türkiye'nin de Ukrayna'ya ne türlü bir bakışı ya da Rusya'ya hangi tarafta alacağı net bir tavır alacağı önemli. NATO tarafında mı, Rusya tarafında mı? Ve bu konuda herhangi bir şu anda Ankara'dan herhangi bir açıklama gelmiş değil. Bunu da ilerleyen günlerde tekrar bir gündeme getirmekte fayda var.
Evet, Türkiye zor bir tercihle karşı karşıya kalacak görünüyor. Bir taraftan Rusya, Putin, Erdoğan'ın kankası bir anlamda ama aynı kanka. Bir taraftan da Suriye'de Türkiye sınırına yakın bölgedeki Türkiye'ye yakın cihatçıların geçen haftalar konuşmuştuk. Mevzilerini bombalıyor, bombalamaya devam ediyor. Türkiye'nin Batı blokuna tekrar dönüşü zaten hukuken oradaydı ama fiilen kopmuş gibi görünüyordu. Bunu bir fırsata dönüştüreceği ve Ukrayna krizinde Batı blokuyla birlikte hareket edeceği ne dair uzmanların değerlendirmeleri var. Ama biraz bekleyip göreceğiz. Bunu biraz da önümüzdeki hafta Avrupa Birliği'nin bir heyeti Ankara'ya geliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından önemli bir zirve, bir kırılma noktasına da evrilebilir ama ilişkilerin tamiri anlamına da gelebilir. Zaten ziyaret aslında bir sıcak mesaj, bir zeytin dalı. Sen bu ziyaretten ne tür sonuçlar bekliyorsun? Türkiye Batı blokuna, Batı'ya yüzünü döndüreceği bir ilk adıma dönüşebilir mi? Gerçi o ilk adımlar sanki var gibi görünüyor ama çelişkiler devam ediyor. Yani bir taraftan Batı'ya demokrasi sözü, insan hakları geliştirme sözü verip öbür taraftan haftası dolmadan bir milletvekilini milletvekilliğini düşürüp yaka paça alıp götürdükleri görüntüler medyaya sızıyor, dünyaya sızıyor. Böyle bir çelişik ve çelişkili şey içerisinde, duygular içerisinde Erdoğan rejimi galiba ya da birbirinden farklı kesimler, birbirinden farklı iktidar odakları farklı yöne çekiyorlar. Hani şeyin bizim ilkokul kitaplarında peynirlere hamle yapan kuyruklarından sıkıştırılmış fareler hikayesi vardı. Aynı öyle bir pozisyon hissediyorum ben. Farklı yönlerdeki peynire hamle yapan ama kuyrukları birbirine bağlanmış bir koalisyon gibi AKP rejimi, daha doğrusu Erdoğan rejimi. Her birisi farklı yöndeki peynire hamle yapıyor. Avrupa Birliği'nin bu ziyareti ne tür sonuçlar doğuracak? Biraz önce de söylediğim gibi ilişkilerin tamiri konusunda bir zeytin dalı gibi görünüyor. Önemli, olumlu bir adım gibi görünüyor. Türkiye bu adımı değerlendirebilecek mi? İlişkilerin tamiri konusunda adım atabilecek mi sence?
Ankara bugüne kadar hep Batı'dan gelen, Avrupa'dan gelen baskılar sonucunda hep yeni bir reformlar açıklamak zorunda kaldı. Erdoğan bunu zaten yaptı biliyoruz. Aslında onların üzerinde bile durmuş olsak yaptığı açıklama, reform açıklamalarından sonra bir hafta içerisinde Türkiye'de neler yaşandı? Kaç kişi, kaç tane gazeteci gözaltına alındı? Kaç kişi paylaşım yaptığı tweetlerden dolayı gözaltına alındı? Bunların seçilirse ayrı bir şekilde çıkartılabilir aslında. Ekonomik anlamda ve reformlar anlamında Ankara, Erdoğan ne zaman sıkışsa bir zeytin dalı aslında Batı'dan bir zeytin dalı değil, Erdoğan'dan bir zeytin dalı uzatılmaya çalışılıyor. İşte ben ya tamam yapacağım, 20 yıldan beri iktidardayım, bir türlü yapamadım, ayaklarım üzerinde doğrulamadım, kusuruma bakmayın. İşte bu sefer söz yapacağım diye bir açıklama yapıyor. Ardından bir hafta içerisinde az önce söylediğim gibi işte örneğimiz bir seçilmiş bir milletvekilini siz alıp cezaevine koyuyorsunuz. Bu yani Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrasında birlik yönetiminin Nisan ayı içerisinde bir Türkiye ziyaretini yapacağını duyurmuşlardı zaten. 6 Nisan'da da Türkiye'ye geliyorlar. Kimler geliyor? Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der, eski Almanya Savunma Bakanı ve AB Konseyi Başkanı Michel birlikte bir ziyarette bulunacaklar. Bulundukları ziyarette bir ya ilişkilerde bir normalleşme süreci bir adım atılır mı? Bunu bilmiyorum. Yani sonuçta çift taraflı oynayan bir rejimden bahsediyoruz. Erdoğan rejiminden bahsediyoruz. Biz bunu yani 20 yıldan beri sürekli olarak yaşadık zaten. Bunun üzerine çok konuşmaya da gerek yok. Ama bir 25 yıllık bir gümrük birliği anlaşması tekrar bir gündeme gelecek. Suriyeli göçmenler konusunda Avrupa Birliği'nin yaptığı bir açıklama vardı. Biz yeterli bir rakam belirlediler. Ben tam olarak rakamı hatırlamıyorum ama belli bir rakam olarak bu Suriyelilere bir para aktarımı yapılacak. Zaten Erdoğan'ın da istediği buydu. Daha önce de bunu birçok kere dile getirdi hatırlarsak. Ben sınırları açıyorum, hiç kimseyi durdurmayacağım. Artık Avrupa'ya gidebilirler. Ya benim paramı verin ya da ben bunları size gönderirim bir tehdidi vardı. Bu tehditten sonra bu tehdidin ardından Avrupa Birliği hep bir şekilde geri adım atmıştı. Tabii biz zirve sonucunda bir 27 üyelik bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Bu 27 üyeli Avrupa Birliği liderlerinin hepsinin belli bir şerleri vardır muhtemelen. Ve Erdoğan'la aynı masaya oturmak istemeyenler de var. Bir Macron'la olan mesela bunu geçen hafta da dile getirmiştik. Aralık ayında Macron'la ve Merkel'le olan sürtüşmeler vardı. Macron'la epey bir gerilmişlerdi. Ama Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin verdiği bir arka planda Yunanistan'la olan ilişkilerden dolayı bir geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasa dışı gaz arama faaliyetlerine yeniden başlaması halinde yaptırımların geleceğine yönelik uyarılar var. Bunu ama Erdoğan gemileri tekrar limanlara çekti ama yani elinde yine bir koz olarak bulunduruyor. Çünkü diyor ki buralar benim alanım, ben istediğim gibi at koşturabilirim. Yunanistan'ın rahatsızlığı bu şekilde dile getirilmemiş olsa belki tabii ki yani yaptırımlar muhtemelen hayata geçecek. Çünkü Erdoğan'daki Avrupa Birliği politikalarının kilit belirleyicisi şu anda Doğu Akdeniz. Suriyeliler arka planda kalmış durumda. Yani Erdoğan'ın diğer kefesinde bir Suriyeliler kuzu her zaman var. İşte ben bu kadar yani aslında rakamlar da çok belli değil. Yani 300 bin mi farklı farklı veriler var. Bakanlıkların verdiği farklı veriler var. İşte 350 bin, 400 bin, 500 bin. Yani ne kadar Suriyeli var, onlara biz o kadarına bakıyoruz. Bu belirleyici değil ama dediğim gibi kefenin diğer tarafında Suriyeliler var ama şu anda ön planda Doğu Akdeniz olayı var. Doğu Akdeniz'de ki Erdoğan'ın geri adım atması, yani herhangi bir provokasyona dönmemesi bir yaptırımların gelmeyeceği anlamına geliyor. Tabii bir tane de arka kapı açık Avrupa Birliği tarafından görüşmelerden yani uzaklaşacak bir seçenek ya da onları sonlandıracak bir seçenek ellerinde bulundurmak istemiyorlar. Bu seçenek de Ankara'nın Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarla ilgili olumsuz beklentilerinden uzaklaşması gerekecek şekilde yürürlüğe girmeleri söz konusu oluyor veya farklı şekilde yerleşimi şöyle bulundurabiliriz. Yani Erdoğan tartışmalı sulardaki keşifleri devam ettirirse Brüksel fişi çekebilir. Bu da tabii ki yani Türkiye'nin Erdoğan'ın özellikle içeride oynadığı oyunlarda bu saklı. Biz Karadeniz'de şu kadar metreküp doğal gaz bulduk. Akdeniz'de şunları yaptık. Ekonomimiz bu kadar iyi. İşte şurada petrol bulduk. Burada altın bulduk. Burada uranyum bulduk gibisinden açıklamalar hep iç piyasada bir değer kazandıran olaylar. Bu da hep kendisine getirisi olan olaylar. Tabii ama işin gerçeğinde de Avrupa bunu her zaman kanmıyor. Dediğim gibi bir tarafında bir elinde sopa, diğer elinde şu anda havuç. Söylemlere bağlı, açıklamalara bağlı. Masadan çıkacak olan sonucu da çarşamba, perşembe günü öğrenmiş olacak.
Evet, Yüksel Durgut, teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Ben Ahmet Altan'ın başlangıçta bahsettiğim cümle şeyinden, yazısından, İlker Başbuğ'u hedef alan yazısından 3-4 cümle okuyarak programı kapatmak istiyorum. Hem Ahmet Altan'ı anmış oluruz hem de bugün kahramanlık taslayan korkakların aslında o gün nasıl saklandıklarını, nasıl Ahmet Altan'ın arkasına gizlendiklerini bir kez daha hatırlamış olalım. Ahmet Altan, o İlker Başbuğ'un yani Genelkurmay Başkanı'nın 4 kuvvet komutanını arkasına alarak yaptığı basın toplantısı ve Oruç Reis gemisine çıkarak yaptığı basın toplantısı, bunların hepsi aşama aşama planlanmış mesajlardı. Konuşmanın yapıldığı yer bile seçilmişti. O günün ertesi gün Ahmet Altan zaten Taraf Gazetesi'nin üst üste manşetleri vardı. Affedersiniz. Genelkurmay Başkanı'na hitaben yazdığı bir yazı vardı. Siz böyle saygısız, nezaketsiz, tehditkar bir konuşma üslubunu benimseme cüretini nereden buluyorsunuz? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Siz kimi korkutmaya çalışıyorsunuz? Korkutabileceğinize inanıyor musunuz gerçekten? Bakın ben size dostça bir şey söyleyeyim. General, vazgeçin bu kaba tehditlerden, öfkeli jestlerden, asabi mimiklerden. Bunlar bizi korkutmaya yetmez. Ha sanmayın ki bu ülkede derin devlet dendiğinde kimin kastedildiğini bilmiyoruz. Sanmayın ki patlayan arabalardan, ensesinden vurulan adamlardan haberimiz yok. Sadece umurumuzda değil. Bunu anlayabiliyor musunuz? Evet, Ahmet Altan'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onun gibi demokrasi kahramanı yüzlerce gazeteci var şu anda cezaevlerinde. O arkadaşlarımızı da, o gazetecileri, o kahramanları da tekrar saygıyla anıyoruz. Ve bu haftaki Ayaküstü programını burada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar.